Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erich Maria Remarque. 35. ayrım. Steiner, iyi, başka ne var ne yok diye sordu. Steiner güldü. Henrik, santimental olma, yine karşında duran ben, evrak tahrif eden, manitacılık yapan bir serseri, yaralama suçunu işlemiş ve devlet otoritesine karşı gelmiş ve daha bir sürü haltlara karışmış birisiyim. Ama buna rağmen aklım başımda pekala. Dickman başıyla tasdik etti. En küçük çocuğum gribe tutuldu, ateşi var, ne dersin? Çocuklarda ateş pek tehlikeli sayılmaz, değil mi? Adam bir cevap bekler gibi ısrarla Steiner'e bakıyordu. O da başını salladı. Yok canım, çabuk iyileşeceğini alamettir. Başka bir şey değil. Bugün olsun, eve erken dönmek niyetindeyim. Steiner kendisine bir konyak ısmarlarken Kern'e, sen de bir tane içer misin küçüğüm dedi. Kern, bak beni dinle Steiner diye başladı. Steiner eliyle adam sen de der gibi bir işaret yaptı. Laf yok. Metalik harcamadan Noel hediyesi veriyorum. Bunu siz de gördünüz ya. Bir konyak ister misin sen de Ruth? Evet. Kern konyağını yuvarladı. Yeni pardesüler, mutasavver işler, yaşamak ilgi değer olmaya başlıyor. Steiner sırıttı. Yanılma sakın. İleride bol bol işin olunca, bir vakitler çalışmaktan mahrum bırakıldığın zamanları, ömrünün en dikkate değer anları sanacaksın. Dizinin dibinde oynayacak torunlara bu harikulade hikayeyi bir zamanlar Paris'te iken diye anlatacaksın. Dickman önlerinden geçiyordu. Onları yorgun yorgun selamladı ve dış kapıya doğru yürüdü. Steiner arkasından baktı. Bir vakitler sosyal demokratlarda belediye reisliği yapmıştı. 5 çocuğu var. Karısı öldü. İyi dilencidir de. Hem de azametli soyundan. Her şeyi bilir. Ekseri sosyal demokratlar gibi kalbi bir parçacık yufkadır. Bu sebepten de kötü politikacılardı ya. Kahve dolmaya başlamıştı. Gece için köşeleri paylaşmak üzere uykucular geliyordu. Steiner konyağı sonuna kadar içti. Buranın sahibi harikulade bir adam. Yer bulan herkesin uyumasına müsaade ediyor. Para da almaz. Yahut bir fincan kahveye. Eğer buraları olmasaydı birçoklarının işi dumandı. Ayağa kalktı. Gidelim çocuklar. Dışarıya çıktılar. Hava rüzgarlı ve soğuktu. Ruth yeni pardesünün ayı postekisinden olan yakasını yukarıya kaldırdı ve iyice boynuna yapıştırarak Steiner'e gülümsedi. O da başıyla mukabele etti. İşte böyle küçük Ruth. Dünyadaki bütün şeyler bir parçacık sıcaklık ile alakalıdır. Steiner önünden geçen ihtiyar bir çiçekçi kadına işaret etti. Kadın sürüklene sürüklene geldi ve tuhaf bir sesle "Menekşelerim var." dedi. Mis kokulu Riviera menekşeleri. Steiner bir demet alıp Ruth'a vererek "Ne şehir." dedi. "Aralıkta bile sokaklarında menekşe satılıyor. Bu mor saadet. Faydasız çiçekler, faydasız şeyler. Ama çoğu sıcaklığı da böyle şeyler verir." Kern'e doğru göz kırptı. Maril olsaydı hayat için yeni bir ders derdi. 18. Dünya sergisinin kantininde oturuyorlardı. Pazar günü idi. Kern incecik kağıt paraları tabağının etrafına dizerek 270 frank dedi. Bir haftalık kazanç. Hem de bununla 3. defa oluyor. Masaldan farkı yok. Maril alay eder gibi bir müddet delikanlıyı süzdükten sonra bardağını Steiner'e doğru kaldırdı. Sevgili Huber, kağıda karşı duyduğunuz nefretin şerefine birer yudum içeceğiz. Bir kağıt parçasının insan üzerinde edindiği müthiş kudret fevkalade hayrete değer. En eski jetlerimiz gök gürültüsü veya şimşekten, kaplandan veya yer sarsıntısından, daha yakın jetlerimiz de kılıçtan, haydutlardan, vebadan ve Allah'tan tir tir titrerlerdi. Bizse ister banknot olsun, isterse pasaport biçiminde olsun, kağıt parçalarından titreşiyoruz. Neander adamının kama ile, Romalının kılıç ile, ortaçağ insanının tavun ile, fakat bizlerin bir parçacık kağıt parçası ile canımıza okumak kabildir. Yahut da can vermek. diye ilave etti ve tabağının etrafında dizili duran Fransa Bankası'nın banknotlarına baktı. Maril delikanlıya tersten baktıktan sonra Steiner'e "Bu çocuğa ne dersin?" diye sordu. "Epeyce şeyler beceriyor değil mi? Hem de neler. Yabancı diyarların sert rüzgarı ile olgunlaşıyor." Maril, "Ben onun çocukluğunu bilirim," diye devam etti. "Birkaç ay önce nazlı, nazik bir şeydi." Steiner güldü. "Kararsız bir asırda yaşıyor. Böyle zamanlarda insan çabuk mahvolup gider. Fakat o nispette de çabuk olgunlaşır." Maril kırmızı hafif şaraptan bir yudum aldı ve "kararsızlık asrı," diye tekrarladı. "Muazzam huzursuzluk asrı ve ikinci kavimler muhaceretinin genç vandalı Ludwig Kern." "Kern, yanlış söylediniz," dedi. "Ben ikinci Mısır hicretine katılan genç bir yarı İbraniyim." Maril şikayet eder gibi Steiner'e baktı. "Talebinizi görüyorsunuz ya Huber." "Hiç de değil. Vidize yumurtlamayı sizden öğrendi Maril. Hem zaten sağlam bir haftalık da insanın nükte kabiliyetini artırır. Mahvolmuş oğulların ücret almaya dönüşleri şerefine." Steiner Kern'e döndü. "Küçüğüm, paraları cebine yerleştir. Yoksa uçuverirler. Para ışıktan hoşlanmaz." "Kern, sana vereceğim," dedi. "Yoksa hemen uçacaklar. Hem zaten benden daha epeyce alacağın kalıyor." "Hele bir cüret et. Verdiklerimi geri alacak kadar zengin hiçbir zaman olamadım." Kern Steiner'e baktıktan sonra parayı cebine yerleştirdi ve "Bugün dükkanlar kaça kadar açıktır?" diye sordu. "Ne diye soruyorsun?" "Bu gece yılbaşı ya Maril." "Saat 7'ye kadar," Kern dedi. "Bu akşam içki mi almak niyetindesiniz? Buradaki kantinde daha ucuza alırdınız. Hem de nefis Martinik romu bulunur." "Hayır, içki falan değil." "Anlaşıldı. O halde senenin son gününde olsun burjuva sentimentalizminin izi üzerinde yürümek niyetindesin değil mi?" Kern ayağa kalktı. "Aşağı yukarı öyle. Salomon Livy'ye gideceğim. Belki bugün onun da sentimentalliği üzerindedir ve elverişli fiyatları vardır." Maril, "Kararsız asırlarda fiyatlar çıkar," diye mukabele etti. "Fakat daima ileri." Kern, "İtiyadın hiçbir kıymeti yoktur. Her şey bir tahrik ve teşvik meselesidir. Akşam saat 8'de Mer Margo lokantasında muhaciretin sabık muhariplerinin akşam yemeği olduğunu unutmayın." Salomon Levy titrek, keçi sakallı, ufak tefek ve çevik bir adamdı. Tavanı bir kubbeyi andıran karanlık bir odada saatlerin, musiki aletlerinin, kullanılmış halıların ve yağlı boya tabloların, ev eşyalarının, alçıdan yapılmış cücelerin ve porselenden hayvancıkların arasında ömrünü geçirirdi. Vitrininde ucuz taklitler, suni inciler, gümüş suyuna batırılmış eski ziynet eşyası, cep saatleri ve eski sikkeler müthiş bir karma karışıklık içinde dökülüp saçılmıştı. Levy Kern'i derhal tanımıştı. Bir ana kütük defteri kadar sağlam hafızası vardı ve bu yüzden iyi işler de yapmıştı. Kern'in yine bir şey satmak istediğini sandığı için hemen çekişmeye hazırlandı ve "Ne var ne yok?" diye sordu. "Fena zamanda geldiniz." "Ne demek istiyorsunuz? Yoksa yüzüğü sattınız mı?" Levy, "Sattım mı? Sattım mı?" diye söylendi. "Sattım mı diyorsunuz? Eğer yanlış anlamadımsa, yoksa yanıldım mı?" "Hayır, doğru işittiniz." Levy, "Delikanlı," diye sıkıntıyla bağırdı. "Siz gazete falan okumuyor musunuz? Yoksa ayda mı yaşıyorsunuz da dünyada olup bitenlerin farkında değilsiniz? Satmak ha? Hem de böyle tapon bir şeyi sattım ha? Tıpkı bir Rothschild gibi öyle üst perdeden nasıl da konuşuyorsunuz? Bana sattığınız şeyin ne matah olduğunu yoksa bilmiyor musunuz?" Yalancıktan biraz duraklayıp dinlendi, sonra hassas bir tavırla açıkladı. "Yabancı birisi geliyor ve bir şey istiyor." Sonra da cebinden varını yoğunu çıkararak, "Levy, bir para cüzdanı aldı." Açıyor, o da cüzdanını açtı ve şuracığa bırakıyor. Parayı masaya sürüyor, fakat bunların en mühimi Levy'nin sesi adam akıllı alçalıyor ve bu paradan ebediyen ayrılıyor. Levy parayı tekrar cebine yerleştirdi. Hem de niçin? Püften bir şey için değil mi? Peşin peşin yepyeni paracıklar, hiç de gülecek gibi değil. Böyle şeyi delilerle ecinliler yapar ancak. Yahut da benim gibi alışveriş meraklısı bedbahtlar. "Haydi söyleyin bakalım. Bu defa neniz var satılacak? Fazla bir şey verecek iktidarım yok." "Evet, 4 hafta önce öyleydi ama şimdi o zamanlar geçti." "Bay Levy, ben bir şey satmak niyetinde değilim. Size evvelce sattığım yüzüğü geri almak istiyorum." Levy'nin ağzı yuvadaki aç bir sarı asma kuş gibi bir an açık kaldı. Ne? İhtiyar Yahudinin sakalı da bir kuş yuvasını andırıyordu. Ha, şimdi meramınızı anladım. Değiştirmek niyetindesiniz. Yo, delikanlı, bu işi bilirim. Daha bir hafta önce bu yüzden işim ters gitti. Bir saat mi dediniz? Pekala. Fakat şimdi saat geçmiyor ki. Ama bronzdan bir yazıhane eşyası veya altın uçlu bir dolma kalem yanında saat yine kıymetli sayılır. Size daha başka ne diyeyim? Her şey güvenen ben, ihtiyar çılgını zaten kafese koydunuz. Dolma kalem işlemiyor hala, fakat saatte en fazla 15 dakika işliyor. Ama bir saatin işlemesiyle bir dolma kaleminkinin arasında fark vardır. Çünkü her şeye rağmen saat saattir. Fakat dolma kalem öyle mi ya? Böyle bir dolma kalemin artık hiçbir kıymeti kalmaz. Ha varmış ha yokmuş gibi. Peki ne ile değiştirmek istiyordunuz? Hiçbir şeyle değil Bay Levi. Size satın alacağım demiştim. Satın alacağım. Para ile mi? Evet, peşin para ile. Anladım, anladım. Macar veya Roman parası değil mi? Yahut da kıymetten düşmüş Avusturya parası veya enflasyon parası tabii. Bunları hep biliriz. Daha geçenlerde büyük şar gibi top sakallı birisi kendi bir 100 franklık çıkardı ve para çantasını da masanın üstüne koydu. Levi hayretle gözlerini açtı ve bir ıslık çaldı. Yoksa veznedar mı oldunuz? Böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Fakat delikanlı, polise dikkat. Kern kazancım dedi. Namusumla kazandım. Haydi şimdi gelelim yüzüğe. Levi bir saniye diyerek koştu ve Rut'un anasının yüzüğü ile döndü. Kolluklarıyla yüzüğü pırıl pırıl parlattı. Dikkatle üfleyip pohlayıp bir daha parlattıktan sonra sanki 21 kıratlık elmasmış gibi bir kadife parçasının üstüne koydu ve dikkatle ne güzel parça dedi. Nadir bulunur cinslerden. Kern, Bay Levi dedi, o vakit yüzük için bize 150 frank vermiştiniz. Eğer ben şimdi size 180 frank iade edersem %20 kar etmiş olacaksınız. Fena teklif değil, ne dersiniz? Levi'nin hiçbir şeyi duyduğu yoktu. İnsan vallahi vuruluyor adeta. Gözlerini Hülya bir tavırla süzdü. Hem de öyle modern topanlardan değil, hakiki mal. Bunu kendime ayırmak istemiştim. Benim küçük bir koleksiyonum var. Evet, şahsıma mahsus. Levi münsemez bir tavırla para dedi. Bugün paranın lafı mı olur? Kıymetlerinin düştüğü bir zamanda. Bugün sadece malların kıymeti var. İnsan bir yüzük ele geçirirse hem memnunluk duyar hem de kıymeti artan bir şeyi almış olur. Altının kıymeti şimdi öyle arttı ki ve hatırlamış gibi böyle harikulade bir şey için 400 frank bile ucuzdur. Böyle şeyler için amatör fiyatı istemeliydim. Kern ürkmüştü. Bay Levi, Levi kat'i bir karar vermiş gibi nihayet ben de insanım dedi. Yüzüğü size iade edeceğim. Sizin gönlünüzü hoş etmek isterim. Bugün yılbaşı akşamı. Ben de bir şey kazanmayı vereyim. Ne çıkar? 300 franka bırakacağım. Yüreğim kanaya kanaya bu işi yapacağım. Ama zararı yok. Kern müthiş öfkelenmişti. Tam iki misli fiyat istiyorsunuz. Siz bu cümleyi ne dediğinizi farkında olmadan sarf ediyorsunuz. İki misli de ne demek? Bir münasebetle haham Michel von Hovorotka iki misli demek sadece yarısı demektir dememiş miydi? Delikanlı, siz yoksa masrafların ne müthiş olduğunu hiç duymadınız mı? Masraf üstüne masraf, vergiler, kömür, türlü masraflar, kayıplar. Size göre hiç ehemmiyeti yok. Fakat benim için müthiş. Her gün daha böyle bir şey, işte bu küçücük yüzüklerin maliyetine biniyor. Ama ben de zavallı ve fakir bir mülteciyim. Levi şöyle bir işaret yaptı. Mülteci olmayan kim var ki? Satın almak isteyen herkes satmak isteyenden daima daha zengindir. Ah, siz söyleyin bakayım, şu ikimizden hangisi alıcı mevkiinde bulunuyor? Kern 200 frank dedi. Başka teklif yapmayacağım. Levi yüzüğü alıp hohladı ve ortadan kaldırdı. Kern de parayı cebine koyup kapıya doğru yürüdü. Tam açacağı sırada Levi arkasından haykırdı. 250 frank. Genç olduğunuz için size bir iyilik yapmak istiyorum da ondan. Kapıda bulunan Kern buna 200 frank diye mukabele etti. Levi Shalom Alehem diye uğurladı. 220 frank. 225 frank. İşte açıkça söylüyorum. Yarın kirayı vermek mecburiyetinde olduğum için bu da. Kern geri geldi ve parayı bıraktı. Levi yüzüğü karton bir kutuya yerleştirerek kutuyu cabadan veriyorum size dedi. Bu zarif mavi pamuğu da öyle, beni mahvettiniz. Kern %50 kar diye homurdandı. Muhtekir. Levi son kelimeyi katiyen duymamış gibi davrandı ve hayır hah bir tavırla bana inanın diye mukabele etti. Böyle bir yüzüğün Rüdölap Peks'teki fiyatı 600 franktır. 350 frankta değeri vardır. Hem bu seferki söylediğim gayet doğrudur. Kern otele döndü. Kapıdan girerken Ruth dedi. İşlerimiz harikulade ileri gidiyor. Bak, son Mohikan yurduna döndü. Ruth kutuyu açıp içerisine baktı ve sadece Ludwig diyebildi. Kern çabuk fakat mütereddit bir tavırla faydasız şeylerden başka bir şey değil diye mukabele etti. Steiner nasıl diyordu ama böyle şeyler en fazla sıcaklık verirler. Haydi şimdi şunu tak artık. Bu akşam hep beraber lokantada yiyeceğiz. Haftalık alan hakiki işçiler gibi. Akşamın 10'u idi. Steiner, Maril, Ruth ve Kern Mermargo lokantasında oturuyorlardı. Garsonlar sandalyeleri toplamaya ve saplı süpürgeleri suda ıslatıp yerleri süpürmeye başlamıştılar. Kasada oturan kedi gerindi ve oturduğu yerden aşağı atladı. Bir örgü ceketin içinde adeta kaybolmuş gibi oturan patron kadın uyuyordu. Yalnız uyanık kalan bir gözünü zaman zaman açıyordu. Steiner, galiba bizleri kapı dışarı etmek niyetindeler dedi ve garsona işaret etti. Vakit de geldi ya, Edith Rosenfeld'e gideceğiz daha. Baba Moritz de bugün gelmiş. Ruth, Baba Moritz mi diye sordu. Bu da kim? Steiner, Baba Moritz mültecilerin en kıdemlisidir cevabını verdi. 75 yaşındadır. Dile kolay bu. Küçük Ruth'um, bütün sınırları, bütün şehirleri, bütün otelleri polise bildirmek mecburiyeti olmadan kalınabilecek bütün pansiyon ve hususi yerleri 5 medeni devletin hapishanesini tanır. Adı Moritz Rosenfeld'tir. Ren Nehri kıyısındaki Godesberg şehrindendir. Kern, o halde ben onu tanıyorum dedi. Bir defa beraber Çekoslovakya'dan Avusturya'ya geçmiştik. Maril, ben de İsviçre'den İtalya'ya dedi. Garson hesabı getirmişti Steiner. Ben de onunla birkaç sınır geçmiştim dedikten sonra garsona yanımıza almak için bir şişe konyağınız var mı diye sordu. Bir Courvoisier olsun. Tabii dükkan fiyatına. Bir saniye dükkan sahibi bayana sorayım. Garson örgü hırkası içinde uyuklayan kadına doğru yürüdü. Kadın gözünün birini açıp kapadı. Garson geri geldi. Raflardan bir şişe alıp Steiner'e uzattı. O da şişeyi pardösünün yan cebine yerleştirdi. Tam bu sırada sokak kapısı açıldı ve içeriye gölge gibi bir şekil girdi. Patron kadın elini ağzının üstünde dolaştırdı, esnedi ve iki gözünü birden açtı. Garsonların suratı asıldı. İçeriye giren adam uykuda yürüyormuş gibi hiç ağzını açmadan lokantayı baştan başa geçti ve nar gibi mangal kömürlerinin üzerindeki bir ıskarada kızaran tavuklara doğru yürüdü. Adam gözlerinde röntgen varmış gibi tavukları tetkik ettikten sonra garsona şunun fiyatı ne diye sordu. 26 frank. Ya şununki? 26 frank. Hepsinin de fiyatı 26 frank mı? Evet. Bunu ne diye hemen söylemediniz? Çünkü siz hemen böyle sormamıştınız da adam baktı. Uyku hastasına benzeyen adamdan bir an için müthiş bir hiddet taştı. Sonra da en iri tavuğu işaret etti. Bana şunu verin. Garson yanına salata mı, patates yahut pirinç mi koyalım diye sordu. Hiçbir şey istemez. Bana sadece çatal bıçakla şu gösterdiğim tavuğu verin. Kern, bizim tavuk diye fısıldadı. Sahi bizim eski aşinanın ta kendisi. Steiner tasdik etti. Evet o, Viyana hapishanesindeki tavuk. Adam bir masaya çöktü. Para cüzdanını çıkardı ve parasını alıp saydı. Sonra paraları tekrar kaldırdı ve peçeteyi büyük bir merasimle yaydı. Önünde duran tavuk kızartmasından adeta gurur duyuyordu. Adam tavuk kızartmasını takdis etmek isteyen bir rahip gibi ellerini kaldırdı. Yüzünde parıltı ve vahşi bir haz dalgalandı. Bunu müteakip tavuğu kaseden kendi tabağına çekti. Steiner sırıttı ve yavaş sesle "Onu rahat bırakalım." dedi. Yediği tavuk hayli pahalıya patlamışa benziyor. Kern, Bilakis diye mukabele etti. Bense derhal savuşmamızı teklif ediyorum. Şimdiye kadar onunla iki defa bulundum. Her iki defasında da hapiste olmak şartıyla. Her defa bir tavuk kızartması yemek üzere iken tevkif olunmuştu. Bundan dolayı polisin her an gelmesi melhuzdur. Steiner güldü. Ama artık yeter. Vilayetin polis karakolunda olmağa ve bu dünyada nasipleri kalmamış insanların yılbaşı sofrasında bulunmayı tercih ederim. Kalktılar, kapıdan çıkarken bir defa daha arkalarına baktılar. Tam o sırada Mahmut Tavuk nar gibi kızarmış kıtır kıtır bir budu koparır. Mukaddes mezar başında duran bir hacı gibi uzun uzun süzdü. Dikkatle ısırdı. Fakat birden karar vermiş gibi müthiş bir iştahla tıkınmaya başladı. 35. ayrımın sonu, sayfa 341. Devamı 36. ayrımda.